bölümü terk edilmiş bir kişi olarak yaşatıyorlar bizi. Şu anda cehennem çukuru gibi bütün doğayı yok ederek ben bugün bile hüngür hüngür yolda oturdum ağladım. Türkiye'nin altın madalya alan zeytinliklerine harıl harıl doğayı yok ediyorlar.
Ama Tayyip Hanım bu işin valisi vardır, kaymakamı vardır, muhtarı vardır.
Herkes göz yumuyor. Biz bir şey yapamayız dediler.
Adalet, i̇şte adalet. Adalet
ya Türkiye'de adalet yok kardeşim. Ben burada yaşadım, burada ölmek istiyorum. Tayyip Hanım dedi, ne uğraşsın dedi, biz bu topraklar almayın göz koyduk. O gün gece ben uykumda bilinç altımda sol tarafım ters kalktım uykumda. Bir cennette yaşıyorum. Ben bu cenneti elimde almaz kimse. Almak isteyenlere karşı koyuyorum. Ben bu köyümden ayrılmak istemiyorum. Burada yaşamak istiyorum. Cumhurbaşkanı da olsa, Amerika'nın başkanı da olsa bizim yaşam hakkımızı elimizden almayın. Kimsenin hakkı gücü yeter mi kardeşim? Bütün Türkiye duyun sesimizi, gelin köyümüze.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 18 Nisan akşamı yine bir aradayız. Hoş geldiniz. Haberi konuşacağız. Habere kimler yer veriyor, vermiyor? Haber kimin için önemli, kimin için önemsiz? Haber dediğiniz nedir? Neyi görmemiz gerekir, neyi göstermememiz gerekir? Bunlarla mı uğraşıyoruz? Evet, böyle uğraşıyoruz. Çünkü Türkiye yani konuşma ve susma halleri arasında gelişen olaylar zincirini konuşuyor bence. Görme, görmeme. Ekonomi ve hukuk alanında oluyor pek çok mesele. Orada cereyan ediyor. Biz de onların arasından sıyırıp sizlere bir şeyleri anlatalım derdindeyiz. Şimdi bu hafta sonu da ne vardı? İşte bazen Dolmabahçe'den bir iftar yemeği vardı. Dolmabahçe'den bir video vardı. Bir tünel açılıyordu. Orada konuşmalar vardı. Yani esnafla oturan Cumhurbaşkanımız vardı ve hepsi ne kadar güçlü ve dünyanın en büyük 10 devletinden biri olmamıza ramak kala anlatılan 2053-2071 şeyleri, vizyonlu Türkiye projeksiyonları vardı. Ama bugün yani cari işlerle ilgili pek bir şey duyamıyordunuz. Duyarsanız da karamsarlığa yer yok. Bunlar karamsarlar ve sizi şey yapıyor, canınızı sıkmak için konuşuyor deniyor. Tamam. Peki şimdi bakalım şuradan gidelim mi? Yani aynı cephede, aynı menzile yol alanlar arasında da görüş ayrılıkları başladığı zaman bunun tarihte de çok örneği var. Takip etmek lazım. Benim kulağıma arada sesler geliyor. Neco, bir bakalım onu. Şimdi şöyle, diyor ki Erdoğan, zahmetsiz rahmet olamaz bilinciyle hareket ediyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Şimdi, tamam, böyle eğer, benim sesim geliyor mu ya? Ben kendi kendimi duymuyorum galiba. Peki. Şimdi böyle bir şey konuşursanız neye dikkat edeceksiniz yani? Demek ki bir sıkıntı var ama zaten gelecekte muazzam bir yere gidiyoruz. Sıkıntı 20 yılda buraya geldik. Buradan da işte 2053'e kadar harika olacak. Diyor ki milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız. Şimdi burada Uğur'a ben dedim ki şu cümlenin bana dünyadaki yansımasını bulur musun? Biraz sonra Uğur'la bence biraz da önceden bağlanabiliriz. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları, bak dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Yani şimdi bak borazan, tamam mı? Yani neden ayçiçek yağı 68 lira oldu ya 20 liraydı dediğinizde yani hangi senaryonun içinde nasıl bir görev üstlendiğinizi siz düşünün. Tamam. Mutlaka arkasında bir şey vardır. Ne bileyim bir senaryo vardır. Dolayısıyla sizi kullanıyorlar. Karamsarlığa kapılmayın. Alın yani. Ver 68'i al yağı, tamam mı? Lanet olsun de. Git. Altını çizerek tekrarlıyorum. Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın, alo, tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Şimdi burada duracağım. Uğur'a dedik ki, ya Uğur'cum bir bak bakalım, oynat şu dünyayı. Dünyada hakikaten böyle bir dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntılar. Yani ayçiçek yağında Hans, George ne yapıyor? Hani 2002'de şöyle vardı. Hans'ta, George'ta ne varsa bizde daha fazlasıyla olacak. Benim milletim de hak etmiyor mu? Tamam. O iyilikleri, güzellikleri getirmek üzere bir iddiaydı. Şimdi de bak Hans, George senden daha beter. Tamam mı? Gibi oldu. Dur bakalım onların ayçiçeği, çayı ne oluyor? Uğur, hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba.
Uğur'a da sürpriz oldu. Böyle planlamadık ama ben böyle bazen dalıyorum gidiyorum işte. Uğur, dünyada ne oluyor? Böyle tane tane anlatabilir miyiz? Grafiğin var mı? Neco hazırlık yaptı mı Halil falan? Bir bakalım.
Ya ben peki, gazete manşetleri aldım. Peki. Bazılarında tablolar da var. Onları da sırayla verebiliriz. Şimdi tamam, ben ülke ülke baktım. Yani biz şey konuşuyoruz, yani ayçiçek yağı konuşuyoruz. Bazen tamam, dönem dönem ekmek konuşuyoruz.
Evet. Değişerek.
Yani fiyatı artan şeyler manşetlere çıkıyor. Yani, yani diğer ülkelerde de bir enflasyon var. Tamam. Son 40 yılın, son 30 yılın, 35 yılın. Peki onlar neyi konuşuyorlar? Yani hangi ürünü konuşuyorlar?
Çünkü burada enflasyon zaten 7, 8, 6, 5 değil mi? Neyi konuşuyor bakalım?
Şimdi tabii Amerika ile başlayayım mesela. Amerika peki, tabii en çok benzini konuşuyor. Yani akaryakıtı konuşuyor. İşte Amerikalılar biliyorsunuz keyiflerine düşkündür. Böyle toplu taşıma çok kullanmazlar. Yani özellikle orta bölgelerinde arabası olmayan hiçbir yere gidemez. Çünkü çok geniş işte her yer. %18.3 artış yani benzinde. Ve geçen sene...
Bizde kaç? Bizdekinde biliyor musun? Bizde herhalde...
Bizde 20 küsur diye hatırlıyorum. Yani dizel...
Bir yıl içinde mi benzin diyorsun? Ben bakarım yanından. Evet.
Evet. Şimdi geçen sene 2.86'ya aldıkları benzini şimdi 4.11'e alıyorlar. Yani yaklaşık bir yani 2'ye katlamamış ama böyle bir %70 civarında bir artıştan bahsediyoruz. Tabii Amerikalılara çok dokunuyor. En çok bunu konuşuyorlar. Hatta bugün bazı işte sitelerde gezerken, yani nasıl tasarruf edersiniz? Araba kullanırken neyi yaparsanız tasarruf edersiniz gibi şeyler bile gördüm. Haberler bile gördüm. Onun dışında en çok bacon. Yani bu kahvaltıda yedikleri var ya, yani domuz pastırması dediği onların. Dur,
ama burada şunu söyleyelim ki karşılaştırma olsun. Benzine bir yılda bizde %166 olmuş. Orada kaç oluyor oransal olarak?
Orada yaklaşık %70.
Yani demek ki biz daha beteriz. Yani öyle bir şey yok orada. Değil mi? Tamam. Tabii,
kesinlikle. İşte mesela CNN şöyle bir haber yapmış, yani gıda fiyatlarında büyük artışlar oluyor, en çok ne arttı diye bir haber yapmış bugün. Un fiyatları marketlerde %14.2 artmış, çok büyük olay.
Kaç?
Onlar için.
%14.2. Ya bizimkini de hemen ben söyleyeyim buradan, olacak şeydi biliyorsun, o fırıncı nasıl bağırdı, çağırdı.
Tabii, tabii.
Böyle şey mi olur dedi, 600 lira oldu, yayın sırasında artmıştı falan. 110 liraya satın aldıkları 50 kilogramlık un, tamam mı? Geçen yıl 110 liraymış. Şimdi oldu diyor 220 lira. Yani düşün yüzde kaç? Bu da 31 Ekim'deki haber yani. Sonra %200 oldu bizde. Evet, onu da geçelim. Unda da felaket yok orada.
CNN'in ikinci en çok fiyatı yükseldi dediği şey süt. %13.3. Sonra yumurta %11.2. Sonra da sebze ve meyveler diyor %8.5. Yani %8.5 artan bir şey CNN'e böyle manşetten haber girmiş. Böyle bir enteresan. Şimdi Amerika'yı böyle kapatalım. Gelelim İngiltere'ye. Şimdi İngilizler en çok tavuk eti seviyorlar. Yani kırmızı et yerine daha çok tavuk eti tüketmeyi tercih ediyorlar. Bugün Guardian'da tavuk etini bayağı konu etmiş. %20 çünkü tavuk etindeki fiyat artışı.
Hangi bir yılda mı oluyor bu? Bir yılda mı?
Bir yılda. Şimdi
bizimkilerini söyleyeceğim. Hemen ben de buradan Uğur karşılaştırma olsun bak. Tamam. Müthiş artış var bizim. Onu söyleyeceğim. Zammı sen devam et. Evet.
Tavuk etinde bizde çok çok çok büyük bir artış olduğunu biliyorum yani.
Reportaj yapıyorlar ya.
Evet. Bugün Guardian şey yapmış, yani hangi markette tavuk etini daha ucuza bulursunuz gibi bir şey yapmış. Bir de İngilizler en çok şeyi seviyorlar. Bu çeri domates bilirsiniz. Ufak ufak domatesler vardır ya. Onları tüketmeyi çok seviyorlar. %58 artmış. Buna çok dertlenmişler mesela. %58 domatesin fiyatı artar mı diye. Ne kadar olmuş biliyor musunuz? 3.83 pound olmuş kilosu. Yani 60 lirayı geçmiş bizim şeyimizle. Ve domates krizi İngiltere'yi o kadar vurmuş ki yani söylemekte sakınca yok. McDonald's artık 2 dilim domates yerine 1 dilim domates koyuyormuş hamburgerlerin içine. O da çok tepki çekiyormuş. Ya yani domatesimizden vazgeçmeyiz diyormuş İngilizler. Hı-hı. Almanya'da çok şaşıracaksınız. En büyük kriz döner. Çünkü ucuz tüketilen bir ürün ve 3,5 euroya karınlarını doyurabiliyordu Almanlar. Ama şimdi 6 euro. Yani %100'lük neredeyse bir artış var döner fiyatında. Hatta Almanya, Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bild gazetesine konuşmuş. Döner çok diye, çünkü Bild bunu haber yapmış. Diyor ki 7.3 euroya mal olmalı döner diyor. Yani 3.5'tan 7.3'e çıkartmamız lazım. 6 euro kurtarmıyor bizi diyor. Bir başka Almanya'nın tasası ekmek. Özellikle bu savaş nedeniyle onlar da Ukrayna ve Rusya'dan çok yüksek miktarda buğday ithal ettikleri için ya ekmek fiyatı ne kadar olacağını bugün Alman şeyi bir internet sitesi yazmış, 10 euro tek bir ekmek 10 euro olabilir diye bir haber yapmışlar. O da çok acayip bir rakam.
Ama reel olarak ne kadar zamlanmış, yani ekmeği nereden alıp kaça alıyorlardı, neye alıyorlar şimdi, öyle
daha
var
şey
mı?
Yok, daha zam yok. Daha yok. Olabilir diyorlar. Çünkü bu buğday krizi yaşayacağız. Bu savaştan dolayı ithalatımız da yüksekte olacak. Önümüzdeki aylarda ekmeğin fiyatının 4 eurodan 10 euroya çıktığını görebilirsiniz.
Biz de yapıyorduk. İşte bizde de %100 oldu zaten. Orada da ne olacak? Demek ki yani buradan ne çıkıyor sonuç? Ne çıkardın sen?
Yani çıkarttım. Her ülkenin kendi derdi var. Şimdi diğerlerini de hızlı hızlı söyleyeyim. Çünkü çalıştım onlara da. Hollanda ve Belçika'nın derdi yine domates. 41 liraya çıkmış bizim fiyatımızla. Macaristan'ın en büyük derdi kırmızı et. Çünkü %25'lik bir artış var.
Eğer %48 eden... öyle lütfen. Ramazan öncesi %48 geldi yani. Hani daha kötü doğru. Orası.
Doğru. %40'a çıkabilir bu zam diyorlar. Avustralya'nın da derdi aynı şekilde. Kırmızı et fiyatları çok artınca şöyle bir haber okudum Avustralya basınında. Ya proteini illa kırmızı etten almanıza gerek yok. Bazı sebzelerde de yüksek protein var diye bir haber var. Yeni Zelanda bize çok benzer bir haber yapmış. Oradaki bakan aslında buradakine çok benzer bir açıklama yapmış. Yeni Zelanda'nın derdi oradaki market, zincir marketler. Çünkü iki tane büyük zincir market var Yeni Zelanda'da ve ülkedeki bu süpermarket satışlarının, market satışlarının %90'ını neredeyse ellerinde tutuyorlar. Ve bunlar %18'lik bir artış yapmışlar şeyde, sebze ve meyve fiyatlarında. %18 artış mı olur, bu süpermarketler ne yapıyor diye. Orada Tüketici Bakanlığı varmış. Tüketici Bakanı çıkmış açıklama yapmış. Bu marketleri daha çok denetlememiz lazım. Bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattılar diye açıklaması var. Son olarak da Fransa'yı söyleyeyim. Yani Fransızlar biliyorsunuz böyle çok şeydir. Dışarıda yemeği çok severler. Evde çok takılmazlar. Böyle... biraz snobdurlar ya hani böyle onlarda şey yok yani, domates şöyle arttı, tavuk böyle arttı diye bir şey yok. Le Monde'un bugün birinci sayfasında şöyle bir şey var. Parisyen restoranlarından hangilerinde 20 euronun altına hesap ödersiniz diye bir 100 restoranlık bir liste yayınlamış Le Monde'da. Onların da meselesi bu.
Anladım. Peki Uğur, daha sonra tekrar bağlanacağız sana dünyadan. Tamam. Hızla gidelim Türkiye fiyat meselesine. Evet, şimdi anlaşılan şu, yani bir kere dünyada da ne olup bittiğini öğrenmek çok kolay. Yani hiç dil bilmiyorsanız gelin Google'dan, arama motorunuzdan çevir deyin, çevirir. Orada işte Uğur'un söylediklerini daha detaylı da verebilirdik aslında, benim aceleciliğim bu. Hani orada nedir en büyük artış? %6 enflasyonda en çok neye söylüyorlar? Un %70 artmış diyelim. Bizde %350 falan. Yani her şey aynı. Dış etkilere açık. Pandemi ise pandemi. Kuzeyde savaşsa savaş. Belirsizlik, emtia fiyatlarının artışı, tedarik zinciri, her ne diyorsanız deyin, herkese yansıyor bu. Ama oralarda daha büyük bir felaket var. Fakat siz bunu siyaseten orası çok kötü dediğinizde, eğer seçmen kitleniz oralarla ilgili değilse, araştırma imkanından muaf tutuyorsa kendini, söylenenle yetiniyorsa mesele yok zaten. O zaman herkes durduğu yeri kıymetli görüyor. Kalsın öyle, tamam, bir şey yok. Şimdi ama mesela televizyondan da destekleniyor bu, değil mi? Şimdi yani lider söylüyor, bakanlar söylüyor, kabine söylüyor, işte medyası söylüyor. Ben de şeye tesadüf öyle bakarım ya, A Haber'de de bu Türkiye'deki olağanüstü fiyat artışları, 30, bugün yine baktım 39 lira biber var, işte 40 liraya domates var bizim buralarda. En düşük şey domatesi 16 liraya gördüm. Pazarda olsa belki 11 lira, bilmiyorum. Şimdi A Haber'e gideceğiz Necdet. A Haber'de de kocaman bir şeyde ne diyelim size, işte Wall diyorlar ya televizyoncular, oraya ekrana yansıtmışlar görüntüleri. Büyük bir araştırma, işte etiketler nasıl oluşturuluyor, nasıl haksız kazanç, nasıl bu marketler, ne cadı ne ne mikrop bunlar. Bir dinleyelim orayı, ondan sonra da Arınç o marketler için ne diyor, birbirine bağladığımızda zaten anlayacağız.
Bir üreticiye bir de kendime üzülüyorum.
Aynen.
Çünkü en mağdur ikimiziz. Tamam, cezalar kesiliyor, bir yandan ek tedbirler alınıyor, KDV'ler indiriliyor. Yani devlet de elinden geleni, hükümet de elinden geleni yapıyor bir yandan. Ama tablo işte maalesef. Salkım domates 20 lirayken öbür tarafta neredeyse 50 lira. Nedir bunun kesin çözümü?
Şimdi tabii burada bunu söylediği zaman diyor ki serbest piyasa ekonomisi var. Canımın istediği, ama burada bir haksız kazanç diye de bir maddemiz var bizim kanunlarımızda. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin de denetime çıktığını, sadece Ticaret Bakanlığı'nın değil, onların da denetime çıktığını okudum. İnşallah bu fahiş fiyatlarla ilgili ciddi cezalar kesilirse, ki Rekabet Kurulu biliyorsun 3 milyar liraya yakın, bak böyle hani bir dile kolay, 3 milyar liraya yakın ceza kesti, hala akıllanma yok.
Gördünüz mü arkadaşlar, akıllanma yok, tamam mı? Yani akıllanmıyor bunlar. Kim bunlar? Abi market, market dediğinde değerlendirdiğine bak. 14 lirayla 50 lira diyor. Ya abicim, ulusta mulusta gidersen var tabii öyle güzel marketler, var yani değişik fiyatlarda. Burada 3 harfli marketlerden konuşuyoruz biz, tamam mı? Onu da bak Arınç nasıl söylüyor. Arınç yani bugün tabii siyasi yönleriyle çok konuşuldu ama bence bakın burada çok kıymetli bir bilgi var. Bakın bu çok önemli, okuyun sonra ben bir bölümünü söyleyeceğim size. Diyor ki 3 tane market var. Onlar şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben bu market sahiplerini tanırım. Hepsi dindar, aklı başında ve AK Partili insanlardır. Ya. Hepsi kendi öz kardeşleri gibi Tayyip Bey'i severler. 3 tane market zincir, onlarla konuşuyorum ben. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyorum. Onlar da şöyle diyor. Başkanım %1 ya da %1,5 en büyük kar haddimiz bu. Görüyor musun? Ya bunun üzerinden mi yani zabıtalar, operasyonlar, SİHA'lar, İHA'lar gönderiliyor marketlere ya? Bakın Türkiye'de bütün marketlerde fiyatlar birbirine hemen hemen yakın. İş tedarikte. Kaça alıyorsanız üzerine o kadar koyuyorsunuz. Bir tanesi dedi ki benim 60 bin çalışanım var. 11 bin mağazam var. Ben bu insanlara istihdam sağlıyorum. Hepsinin vergisini veriyorum. Ama mesela Tarım Kredi Marketler kirasını devlet veriyor. Çalışanların parasını devlet veriyor. Gidin aynı şeyi orada da yapın. Orada da bazı şeyler 50 kuruş ya da 10 kuruş düşük ya da fazladır. Nereden baktığınıza bağlı. O yüzden marketlerdeki fiyat artışlarının kökenine inmek lazım. İşte yani şimdi böyle burun kıvırmadan hakikaten bunu söyleme noktasında olup da böyle koyabilen insanlar bagajlarında ne olursa olsun bir şey söylüyor ya. Hani bize de bir şey var. Ha, Arınç o zaman söyleseydi bunu. Bıdı. Yahu bak işte adam gitmiş konuşmuş. AK Partili diyor. 3 tane market zincir. Yani marketlerdeki kökenine inin diyor. %1-1,5 ciroyla para kazanmaya çalışıyorlar. Siz onlar şunu söylerseniz haksızlık yaparsınız. Bak diyor Konya'daki marketlerde lütfen beni iyi dinlesinler. Onları patronlarına ya da kendilerine siz pahalıya alın ama ucuza satın diyor birileri. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Ben pahalı alacağım, sana ucuza satacağım. Peki zarar edeceğim, zararımı kim karşılayacak? Sesini kes, sen sadece böyle yap. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Arınç'ın bence bu kısmı daha önemli. Diğer kısmı da zaten hani şeyle ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa diyor. Kendi sesinden var mıydı bu çocuklar? Bir onu da verelim, bu bölümden hemen şeye geçeceğiz. Konuğumuza geçeceğiz.
Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarda %60'ı da bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız.
Bizim bir grup başkan vekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. %7'yi %700 gibi anlayacak bir hesabın içine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii. Minicik minicik zamlar canım, bundan şikayet etmeye gerek yok demişti bir hanım kardeşimiz. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun.
Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir, üstünü örtmemektir, halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçiye yakışmaz. Sorunu göreceksin, sorunu teşhis edeceksin, bunu halkımıza anlatacaksın. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz.
2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Lan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. 300 lira. Kim verecek bu parayı?
20 senedir millet AK Parti diyor, başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Başarılı olamazsak seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmaya mecburuz.
Evet, bu Arınç'ın AK Parti'nin iftar yemeğinde söyledikleri gerçekten Manisa'da. Yani bir yandan Konya televizyonuna verdiği o bazı AK Partili eleştirdiği bölüm de vardı bu bantta, ama asıl iftarda hani şeyi söylüyor. Milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Bir de o 3 market var. 3'ü de dindar, aklı başında AK Partili insanlardan oluşuyor. Bunlar böyle zam yapmıyorlar ki, fazla alıyorlar. Köküne bakın bu işin diyor. Evet, şimdi değerli hocamız Profesör Doktor Aziz Konukman hattımızda. Aziz hocamız merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, uzun zamandır görüşemedik.
Evet, özledik. Biz geçmiş olsun. Biraz önce bir dinlendiniz.
Olmasın. Biz Sputnik'te her zaman yer alırız yani. Kim ne derse.
Sağ olun.
Tamam mı?
Sağ olun hocam. Hocam ne diyorsunuz şimdi? Bu zamlarla ilgili hani Avrupa'da, dünyada daha beteri var dendi. Biz baktık, oralarda o kadar bir şey çıkmıyor. Bir de bu Arınç'ın içeriden bir eleştirisi var. Gerçekten bu fiyatların Hakan Kara Hoca da yapmıştı ya, enflasyonun ne kadarı içeriden ne kadarı dışarıdan, o konuda nedir sizin değerlendirmeniz?
Yani hocam bir kere bunu böyle dışarıdan sadece onlara bağlayamayız. Yani sen tabii. Şimdi diyelim ki ithal fiyatları hiç artmasaydı, yani tedarik zincirlerinde bir sapma olmasaydı, değil mi? Bu hem salgında hem Ukrayna, değil mi, Rus şeyinde, müdahalesinde böyle bir durum oldu. Yani hani varsayalım ki diyoruz, bunlar yok. Tamam. Şimdi ithal fiyatları değişmiyor, değil mi? Sen kuru ne yaptın kardeşim? Sen ne yaptın kuru?
Evet, evet.
Onu da dış güçler mi yaptı kardeşim? Sen kendin gittin, politika faizini 4-5 puan düşürdün kardeşim yani. Olacak şey mi yani? Ya. Yani ondan sonra da, değil mi, 14'te de 4 defa da pas geçtin. Yani NASA pas geçtin üstelik. Senin açıkladığın NASA da uygun değil bu. Eğer sen NASA politikasını uyguluyorsan faizleri indirmen lazım. Öyle değil mi?
Doğru, doğru.
Onu da indirmiyorsun. E bu ne oldu? Kurun ateşini bir ara 18'lere çıkarttı. Şimdi işte 14, 6'lar, 14 şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki ithal girdi fiyatlarında hiçbir değişme olmasaydı, bu tedarik zincirlerindeki bu kopmalar, aksaklıklar olmasaydı, ithal fiyatları aynı kalsaydı bile, sizin inadınız yüzünden, faizi düşürme inadınız yüzünden ne oldu? Dolar zıpladı. İşte ithal girdi fiyatları yine arttı. Ne cinsinden arttı? TL cinsinden arttı. Tamam mı? Şimdi bunu ne kadarı içeriden ne kadarı dışarıdan, herhalde bundan daha iyi izah eden bir şey olamaz. Değil mi, o Hakan Hoca'nınkinden daha farklı bir yaklaşım bu. Yani o oradaki zamları da dikkate almış. Ben diyorum ki onları alma. Hiç fiyatlar değişmeseydi bile, döviz cinsinden fiyatlar aynı bile kalsaydı, TL cinsinden fiyatlar değişeceği için ithal girdilerle bağımlı bir ülkede sektörel fiyat artışları artacak. Ardından da bunlar enflasyon sepetindeki ağırlığına göre enflasyona katkı sunacaktır. Peki şimdi bu çalışmayı yapacak olan kurum kim? Türkiye İstatistik Kurumu ile Merkez Bankası. Nasıl olacak bu? Input output tablosu dediğimiz girdi çıktı tablosu. Bir gün Sputnik Haber'de bunu değerlendirmiştik, bilmiyorum bizi izleyenler hatırlar. Yani Türkiye'deki sektörlerin dışarıdan ne aldığı, içeriden ne aldığı, değil mi? İthal girdi alıyor, girdi alıyor. Yerli girdi dediğinde bir kısmı ithal girdi. Yani yerli girdinin üretiminde de ithal girdi kullanılıyor. Bütün bunlar dışarıdan ne aldı, hangi ithal girdi kullandı, hangi yerli girdi kullandı ve ne çıktı üretti. O çıktı kimin sektörüne girdi olarak kullanıldı. Bütün bunları gösteren bir tablo var. Input output tablosu deniyor buna. Girdi çıktı tablosu. Bu en son 2012 yılına ait ya kardeşim. Utanır insan ya. Gelmişiz 2022 yılına, biz hala ithal girdi katsayıları 2012 yılına ait. Hadi şöyle diyelim, eskiden kabaca 100 liralık şey yapıyorsanız, üretim yapıyorsanız bunun 65 lirası ithal girdi. Şimdi senin üretim maliyetlerin artmaz mı bu dolar yüzünden? Dolar arttığı için. Bir de bunun üstüne ham petrol, değil mi? Maşallah diğer gaz, doğal gaz, bunların da artışını eklediğin zaman yani 3 haneli rakamı bulmaya yakınsın. Niye? Çünkü zaten şeyde 3 hane oldu. Hatırla. Tabii. 99 küsür ulaştırmada. Çünkü ulaştırma mazotu kullanıyor, onu kullanıyor. Arabalar, araçlar, otomobiller ve ulaştırma sektörü 3 haneye yaklaştı. Şimdi bu ileride böyle devam ederse, ki makas yarı yarıya, yani tüfe üfenin yarısı kadar altta, yani 115 diyelim üfeyi, tüfe de 61, değil mi? Yani bu makasın böyle aynen korunduğunu düşünelim. Tüfe 100 olduğu zaman öbürkü 200 küsür olacak. Demek ki üretici fiyatları 200'lere doğru giderse, ki gitme ihtimali var. Yani ÖTV ve KDV, ham petrolde, doğalgazda, değil mi, düşürmeyi hiç düşünmüyorlar. Böyle bir niyetleri yok. Sıfır filan yapmayı hiç düşünmüyorlar. Bu durumda nitekim hatırla %115 diye açıklanan üretici fiyatları endeksinde şeyler, petrol ürünleri bilmem ne, 200'ün üstünde. Bu zamanla üretici fiyatlarını 200 yaparsa tüfede 100 olur kardeşim. Yani 3 haneliye doğru gideriz.
Doğru.
Çok net.
Peki hocam, bu tamam, yani bu gerekçelerini böyle ortaya koyabiliyoruz bunun. Bir de hani parası olan vatandaşlarımız var. Onlar da bu kur korumalı mevduat meselesinde, bugün bir yerde dinledim, 11.7 milyar bu hazinenin muhasebat bölümü mü? O kalemi ilk defa dile getirmiş. Ya 11.7 milyar çıkmış.
Ya
bankalara.
Anlat. Bu bir felaket. Ben uzun zamandır bu konuda bu tabloları izliyorum ben. Muhasebatı en iyi izleyen kişilerden biriyim. Evet. Yani orada ne oluyor, ne gidiyor, gayet güzel izlerim. Şimdi kardeşim, bu yeni de değil. Bu hane halkına ve işletmelere yapılan transferler kaleminde daha önce de hatırlarsan bu şey vardı. Köprüden şu kadar geçti, geçemedi.
Evet.
Hatırlarsan
garantili geçişler
vardı. Tutturamadığınız zaman aradaki farkı bütçeden ödemeye başlar. Gizlice ama. Nereden koydular biliyor musun? Hane halkına ve işletmelere yapılan transferler kaleminden. İlk burada gösterdiler. 2019 yılında bunu sakladıkları gözüktü. Ama Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün sayfasında yine orayı açarsanız, hane halkına ve işletmelere yapılan transferler diye, yine 2019'un alt kalemlerinde bulamazsın. Çünkü şöyle, ekonomik mali amaçlı transferler içinde o. Öyle bir kalem var, tamam? Fakat o kalemi göstermemiş orada. Nereden öğreniyoruz? Muhalefet sıkıştırıyor şeyi. O dönemin Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma Bakanı da diyor ki, ya diyor, biz karayolları ve şey bütçesinde, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde bunun için 4,5 milyar ayırdık diyor. Tamam mı? Yani şey için, bu geçmeyecek
geçiş,
işte, bunlar için diyor, biz diyor bir ödenek ayırdık. Hani ne olur ne olmaz tabii. Gerçekleşme yüksek olursa sorun, yine ödenecek oradan. Yani böyle abuk subuk yerlere koyuyorlar. Ne ilgisi var kardeşim? Adama verdiğin garanti ödemesinin yurttaşlara ve şeye işletmelere yapılan transferlerin niye içinde hane halkına? Ne ilgisi var kardeşim? Bakın ben aynı şeyi şimdi öyle yaptılar. Bak bir de şöyle düşün. Birinci ay 0, ikinci ay 0, üçüncü ay 11,7 milyar değil mi?
Evet.
Şimdi kardeşim sen bunu ne öngördün? Ne öngördün? Öngördüğünü yazmamışsın. Ama ben sana söyleyeyim. Hane halkı ve işletmelere yapılan transfer ödeneği için öngörülen rakamı söyleyeyim ben size. 109,8 milyar. Tamam mı? Şimdi gerçekleşen 41,9, hadi bunu 42 diyelim, 109,8 de 110 diyelim, ya yuvarlayalım, 110'un 42'si gerçekleşmiş, tamam mı? Ama bunun içinde bir sürü kalemler var. Yani bu 42'nin sadece 11,7'si şeye ait, kur korumalı mevduata ait. Yazık değil mi şimdi? Bu hedefleri tutturamazsan sen öbürkülerini kısacaksın o zaman, değil mi? Yani tabii. Yarın o rakamı tutturayım diye ben ya 109 yazdım oraya, değil mi? 110 yazdım deyip şunu yaparsan ne olacak? Burslar ve harçları azaltırsan, eğitim amaçlı diğer transferleri azaltırsan, sağlık amaçlı transferleri azaltırsan, değil mi? Yiyecek amaçlı, barınma, bir sürü şey var alt kalemlerinde. Hayvancılık evet. destekleri var. Kırsal kalkınma amaçlı destekler var, sosyal amaçlı transferler var. E ne olacak? Sen bunu tutturacağım diye, değil mi? Ha tutturamazsan ödenek üstü harcama yapmış olursun. Yani meclisin vermediği bir izni aşmış olursun.
E ama artık öyle meclis konusunda da hiçbir hassasiyet kalmadı ki Aziz Hocam. Orada da bir tuhaflık var.
Ne yapacak? Yani buraya 110 yazdı, değil mi? Aman ne olacak? Bu 200 olsun diyecek. Aynen.
Evet.
200
evet,
olsun evet. diyecek. Ve şeyden hatta bunun bir biliyorsun anayasaya aykırılığı da iddiası var. Vergi.
Evet, evet.
Yani
evet.
diyorlar ki kardeşim bu bütçe gideri oraya yazılacak. Ancak vatandaş ödeme gücü oranında bütçenin giderlerini ödemekte. Bu karşılıksız transfer. Tamam mı?
Bir de aslında servet transferi de olmuyor mu? Yani toplumsal...
Almayacaksın yani bu işte. Sonra sen diyorsun ki orada ben hane halkına ve şirketlere değil mi? Bir kısmı bunun hane halkına gitti hatırla. Yani evet. kişisel mevduat hesapları var. Bir kısmı da şirketlere. Çünkü onlarda da biliyorsun kurumlar vergisi muafiyeti tanıdı. Yani önce şahıslara tanıdı. Baktı ki kişiler çok fazla değil mi? Gelmiyorlar. Şirketlere tanıdılar. Nitekim oradaki hesabın büyük bir kısmı şirketlere ait. Tabii. Şimdi sen kardeşim diyorsun ki ben yurttaşlara yani hane halkına transfer kaleminden ödedim. Hane halkının bir kısmını ödedin kardeşim sen. Varlıklı kesimini ödedin. Hane halkının içinde bir sürü vergi mükellefi var. Yazık değil mi onlara ya?
Tabii. Sen asgari ücretli çalışan var yani onlar ne alacak? Evet, ondan kestiğini ona veriyorsun o zaman.
Aynen. Havuzda toplanan parasını zengin bir kesime, ya kaç kişi var ya bu mevduat sahipleri, hesap sahipleri ne kadar ya bir düşünsene. Yani bu dehşet bir şey. Dolayısıyla zenginlere bir transfer yapmış oluyorsun burada. Yani anayasal açıdan da sorunlu. Artı bir de sen bunu parlamentoda böyle bir kalemi gösterecektin. Diyecektin ki mecliste tartışılırken. Ya ben ileride böyle bir şey düşünüyorum. Değil mi? Kur korumalı mevduat. Ya bunun içinde bir tertip açtım. Nerede açtın kardeşim? Hane halkı ve söyle işletmelere yapılan transferlerin altında hangi şeyde bulunacak? Bunu söyleyeceksin. Ekonomik mali amaçlı transferler içinde. Okey? İtirazım yok. Adını ne koyacaksın? Adını da işte kur korumalı, değil mi? O ifade aynen öyleydi. Kur korumalı yapılan destek. Hatta şöyle bakın, mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korumasına ilişkin giderler. Bak, değil böyle mi? Bir laf var. E kardeşim, ilişkin giderler olmaz. İlişkin ödenek demen lazım. Ödenek de ki ben bileyim, sen fazla gider olursa ne olur gerçekleşirse?
Çok önemli.
Değil mi?
Hocam şimdi bir de bir konu daha var. Ben bugün 18.10'da bir çok kritik bir zaman açısından bir konuğum var. O yüzden bizim bir 5 dakikamız var. Son olarak da bu TÜSİAD başkanı, yeni başkan seçildi Orhan Turan. Yani çok enteresan şeyleri var, tespitleri var. Şu ilginç geldi bana. Diyor ki faiz düşürdük doğru ama ucuz krediler var. Bu da yatırıma gidiyor tespiti tam doğru değil. Düşürdüğümüz faiz bugün itibariyle yatırım ve istihdam yaratmıyor, ekonomiye sirayet etmiyor.
Hayır.
Yani o zaman niye bu kadar gürültü patırtı oldu hocam?
Bundan sonra verecekleri düşük faizle işte ihracat kredisi diyor falan, onları söylüyor. Fiili durum değil bu. Yani kredi faizleri düşmedi, tam tersine kredi faizleri politika faizinin çok çok üzerinde.
Doğru onu söylemek istiyor. Ben kısaltarak şey yaptım bir bölümü.
Yani o hiç ilgisi yok. Hani faizleri düşürdük, böylece iş alemine, iş dünyasına ucuz kredi temin ettik, bu palavra yani.
Yok diyor böyle bir şey. Evet, TÜSİAD diyor işte.
Doğru. Bundan sonra değil mi? Yani orada söylemiş şu tür krediler yapacağız filan diye. Bir de kardeşim şimdi bak eskiden %25'ti ihracatçı değil mi? İthal gelirlere bağımlı bir ekonomidir değil mi hocam?
Tabii.
İthal girdilere bağımlı ekonomi ne demek? İhracatçı yaptığı ihracatın önemli bir kısmını ithal girdi üretiminde alıp üretimde kullanacak. Yani adamın dövize ihtiyacı var. Merkez Bankası'na değil mi? Bozduracak. Bir kısmıyla hepsini bozdurmayacak. Bir kısmıyla ne alacak? İthal girdilere ayıracak. Sen diyorsun ki adama %25'ini Merkez Bankası'na yatıracaksın diyorsun. Şimdi bunu 40 ya, yaptılar.
40 yaptı ya.
Yani
ya al parayı, dövizi direkt bana getir. Benim ihtiyacım var diyor değil mi?
Tabii. %25 olur mu yüksek kardeşim? Bu adamlar ithal girdilere bağımlı üretim yapıyor bu ihracatçılar. Hem imalatçı hem ihracatçı. Adama ne yapıyorsun sen? Sıkıntı yarattırıyorsun diye bas bas bağırmalar varken bu sesleri duymadı. Bu yetmiyormuş gibi bir de 25'i 40 yaptı ya. Yani böyle enteresan bir durum.
Peki hocam bu kısa oldu ama bir dahaki sefer daha uzun bir zamanda yine sohbet edeceğiz. Çok zaman, teşekkür ediyorum.
Her zaman profesör, iyi yayınlar diliyorum.
Kolay Aziz ya. Konukman hocam çok sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Sağ ol.
Evet, diğer konuğumuzla da çünkü zamanla sınırlı Sayın Bahadır Erdem'e bağlanmamız lazım. Küçücük bir ara verelim, o sırada bağlanalım. Bir 10 dakikası var. Niye? Çünkü altılı masayı konuşacağız. İyi Parti hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı kendisi. Necdet, küçük bir tanıtım, arkasından hocamızla konuşalım.
Yargının bu işe müdahale etmediği her gün, Millet Meclisi'nin bu konuda araştırma yapamadığı her gün hükümetin sırtında bir şüphe olarak kalacaktır.
Öncelikle başlarken size teşekkür etmek istiyorum. Neden derseniz, gerçekten bugünün en önemli davası aslında yaşadığımız sürecin en önemli davası. Ve siz bu önem ve hassasiyetin farkındasınız.
Ellerindeki güç yetmedi. Evet. Onun üzerine ne yaptılar? Bir de anayasayı değiştirdiler. Daha fazla güç.
Bu konjonktürde bu aşk karşıtlarına izin verip Yenikapı miting alanına sağlık çalışanlarına, bizlere neden izin vermediklerini çıkıp lütfen açıklasınlar.
Normal hukuk içerisinde kalırsak böyle bir iddianın soruşturma konusu bile yapılmaması lazım.
Herhangi bir hukuk fakültesi bir tane tahta iki de kürsü koyduğu zaman herhangi bir eğitim maliyeti, laboratuvar maliyeti falan olmadığı için doğrudan açılıyor.
Ama mesleği bırakıyor olman üzücü değil mi?
Bu düzen değişmeden asla ve asla ne kızımı ne ailemi üzecek hiçbir davranışa artık girmem ben. Yani gazetecilik falan da yapmam.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Evet efendim, şimdi de değerli konuğumuzla beraberiz. Profesör Doktor Bahadır Erdem, İyi Parti'nin Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı. Sayın hocam hoş geldiniz.
İyi akşamlar Atilla Bey, hoş bulduk, merhaba.
Ben siyasetten önce tanıdığım için hocama hocam diyorum ve onu her zaman değerli görüşlerini paylaşırım hukukçu olarak da. Her şey yolunda gidiyor mu Bahadır Bey?
Her şey yolunda gidiyor, çok teşekkür ederim.
Peki.
Hocalık da çok kıymetli olduğu için gayet
iyi
oluyorum. Teşekkür ederim.
Peki. Şimdi şöyle, genç bir arkadaş Alp Emeç, 20 yaşında, Bilgi Üniversitesi'nde okuyor. Sonunda siyasete ilgisiz diyoruz gençlerimiz. Gelmiş bir söyleyecek bir lafı var. Ama diyelim ki belki çok isabetli değil yaptığı, ama sonradan fark etmiş, silmiş. Şimdi cezaevinde. Yani Bunu siz de dün etkili bir şekilde kamuoyuna duyurdunuz ama bir gelişme var mı? Kaç gündür içeride Bahadır Bey? Ne zaman çıkar? İtirazlar yerini buluyor mu? Merak ettim.
Şöyle bugün tutukluluğuna itiraz edildi Artem için. Yani Atilla Bey, emin olun yani hangi partiye oy verirse versin, tabii, hiç parti, siyasi görüş önemli olmadan bu o kadar efendi, o kadar iyi bir yetişmiş bir Türk genci ki 20 yaşında ama daha Nisan Mart ayının ortasında 19'u yani 20'yi tamamlayan bir çocuk. Burs'ta okuyor, tarih öğrencisi, yazmaya meraklı, çizmeye meraklı, %100 burs'ta okuyor. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde ve sadece gazeteci...
Sedef'in tweetini.
Tweetini 15 dakika paylaşıyor ve sonra da diyor ki yani hani belki bir şey vardır, hukukçu değil, tarihçi.
Tabii.
Bir hukuksuzluk olmasın diye de 15 dakika sonra tweet'i siliyor. Bakın retweet ettiği tweet'in kaldırıyor. Atilla Bey ve şu anda her türlü düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak, hukuka aykırı olarak tutuklanmasına imkan yok, delilleri karartmasına imkan yok, kaçmasına imkan yok. Zaten ayaklarıyla tıpış tıpış çağırıyor sadece. Annesiyle birlikte gidiyor.
Ve peki gider, takibi kim yapmış? Çok merak ettim ben. Yani böyle bunun takipçisi, itiraz, yani ne bileyim hani şikayetçi, müşteki var mı bunda? Böyle hayır, silinmiş yok, bir şey.
Hayır, burada yok. Bu basın suçlarında şey var ya, yani programlar var anladığım kadarıyla. Yani o programlara takılıyor o 15 dakika içinde. Gerçekten yazıktır. Bakın, gençlerimiz bu ülkeyi bırakıp gitmek istiyorlar. En fazla birincisi okuyorlar, okudukları meslekleri yapamıyorlar.
Ben sesi duyamadım.
Duyabiliyor musunuz beni? Alo. Alo, bilemiyorum duyabiliyor musunuz beni? Öncelikle şunu söyleyeyim, Alpem için tutukluluğunun her türlü anayasadaki düşünce ve ifade özgürlüğüne ve diğer ceza kanunundaki tutuklamak için, uluslararası sözleşmelerdeki tutuklamak için şart olan delilleri karartmak gibi bir gerekliliğe, her türlü gerekliliğe aykırı bir durum. Ama buna rağmen Alpem 20 yaşında tutuklandı. Bu kabul edilebilecek gibi bir şey değil. Şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de 2020 yılında 160 binden fazla, 2020 yılının sonunun verileriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde 160 binden fazla savcılar Cumhurbaşkanlığı'na hakaret suçundan dolayı ne yapmışlar? Soruşturma açmışlar. Bunun 35 binini mahkeme kabul etmiş iddiaları ve görmüş davayı. 10 binden fazla kişi bu kısa sürede 10 binden fazla kişi ne yapmış? Hüküm giymiş. Bunun 1100 kişisi 18 yaşının altında çocuk yatmış, daha doğrusu 1100 kişisi 18 yaşının altında çocuk hapiste yatmış ve de biri de 12 ile 14 yaş arasında. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Sayın Cumhurbaşkanı bundan 20 sene evvel herkes hatırlayacaktır bir şiir okudu diye hukuka aykırı olarak, bunun da altını çiziyorum, hepimizin o zaman karşı çıktığımız şekilde ne yaptı? Hapis yattı, tutuklandı. Aradan bu geçen zaman içinde ne oldu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla ve gençlerle bu kadar davalık oldu, onları hapse attıran bir konuma düştü. Biz bunu tamamıyla hukuka aykırı buluyoruz. Gençlere yazıktır diyoruz ve iktidarımızda İyi Parti seçimleri kazandığında Cumhurbaşkanlığına hakaret suçunu kaldıracağız. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda zaten bütün kişiler için hepimizin kişilik haklarını koruyan, kimse bizlere hakaret edemesin diye, hakaret edilirse bu suçu cezalandıran genel bir hakaret suçu var. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın ayrı bir suçla, ayrı bir maddeyle korunması hukuka aykırı, doğru değil. Üstelik de bu sistemde Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız bile değil. Anayasada tarafsız yazdığı halde tarafsız bile değil. Neden? Çünkü AK Parti'nin genel başkanı. Dolayısıyla da ne söylerseniz söyleyin, kendisi herkese her türlü şeyi söylüyor ama kendisine karşı en ufak bir eleştiri geldiğinde bu zamanda efendim Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret suçundan dolayı insanlar hapse atılıyorlar. Ben bu arada duyamıyorum yayını. Umarım ki beni duyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir bağlantı, bir kopukluk var gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Şey yok. Aldığımız maaşla bize yetmiyor. Emekliyim ama tabii çoluğa çocuğa yardımcı olma imkanımız yok.
Şimdi 50 kiloluk bir çuval undan 65 kilo ekmek çıkıyor. Şimdi 330 liradan fiyatını düşünürsek bir adet ekmeğin yalnızca un maliyeti 1.166 TL çıkıyor.
Şu an Tiko para. Parayı önce göndereceksin, öyle gönderecek sana. 382 lira çuvalı.
360 diyordun. Dün 360 da 382 mi olmuş?
Evet.
Vay vay. Radyo yayını hazırlanırken 360-382 olmuş. Bravo.
Evet.
Biz fırınlarımızı, mahallelerimizdeki fırınlarımızı pozitif ayrımcılık yaparak korumalıyız.
Vatandaş fırından ekmek almaya alışacak biz. Vatandaşa tamam. Düşen görev bu. Gelecek ekmeği tamam. Fırından alacak. Tamam.
Emekliyim, karı kocayız. Zor geçiniyoruz. Mecburen buradan ekmek almayı uygun görüyoruz.
İki şey için seçiyoruz biz. Bir hükümet, bir de belediye. Biri market açıyor, biri fırın. Ya kardeşim biz sizin market açın, fırın açın diye mi seçiyoruz?
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
Geçelim buradan hemen Yunanistan'a.
Gidelim şimdi Mısır'a.
Program editörümüz Uğur Koçbaş hep ayrıntıların peşinde.
Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü.
Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldönümü. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basını da manşetlerine taşıyarak Boris'e büyük yargı darbesi darbesi.
Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
Merhaba Uğur Koçbaş, ben tekrar. Atilla Bey bir teknik aksaklık yaşıyor. O yüzden ben dünyaya devam edeyim. Bu aksaklığı arkadaşlar gidermeye çalışırken. Tabii hafta sonu Fransa'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu çok büyük önem kazandı. Son yani ilk turdaki sonuçların birbirine yakın çıkması nedeniyle Fransızlar bir Marine Le Pen tehlikesi, yani tırnak içinde tehlikesi tabii, yaşadıklarını belirtiyorlar. Emmanuel Macron da seçimi yine bir kez daha kazanabilmek için elinden geleni yapıyor ve her gün bir yerlerde mitingler gerçekleştiriyor. Şimdi tabii bugün enteresan bir şey oldu. Marine Le Pen'le ilgili bir yolsuzluk dosyası açıklandı. Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadele ofisi OLAF, Avrupa Kamu Fonu'ndan yaklaşık 600 bin euroyu Marine Le Pen'in zimmetine geçirdiğini iddia eden bir rapor yayınladı. Sadece Marine Le Pen değil, babası Jean-Marie Le Pen ve Louise Alliot ve Bruno Gollnisch isimli diğer 3 milletvekilinin de, Avrupa Parlamentosu milletvekilinin de isimleri geçiyor bu raporda. Tabii Le Pen buna çok büyük tepki gösterdi. Yani seçimin sonucunu etkilemeye çalışıyorsunuz, bana asılsız bir suçlama yönelterek diyor. Ama raporda çok detaylı şeyler aktarılıyor. 2004 ile 2017 yılları arasında Marine Le Pen Avrupa Parlamentosu üyesiyken Strasbourg Parlamentosu'ndan yaklaşık bir 137 bin euroluk kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Babasıyla birlikte totalde Le Pen ailesinin 600 bin euroya yakın bir kamu parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiası var. Dediğim gibi Le Pen cephesi de seçim kampanyasına müdahale ediliyor. Hemen bu meseleyle ilgili dava açacağız dedi Le Pen'in avukatı. Daha önce de OLAF, yani Avrupa Birliği'nin bu yolsuzlukla mücadele ofisi, benzer raporlar ve benzer suçlamalar açıklamıştı Jean-Marie Le Pen hakkında ve Marine Le Pen hakkında. Onlar da iki kez dava açmışlardı ama bu davalardan çok da bir sonuç alamamışlardı. Şimdi üçüncü bir davanın açılması bekleniyor. Aynı zamanda Marine Le Pen'le ilgili Paris'te 2017'den beri devam eden bir dava daha var. Yine yolsuzlukla alakalı bir dava bu. Yani bunlardan çok bir şey çıkar mı bilmiyorum ama yani bütün kartları oynuyor Fransa iktidarı diyebiliriz. Son kamuoyu araştırmalarına göre Macron Le Pen'in 8 puan önünde görünüyor. Tabii bu tek bir araştırmada böyle görünüyor. Bazı diğer anketlerde biraz daha birbirine yakın görünüyor oyları. Özellikle de Macron şimdi kampanyasını daha az oy aldığı bölgelere yoğunlaştırmış durumda. Özellikle cumartesi günü çekilen bir fotoğrafı vardı. Fransız basınında çok tartışıldı hafta sonu bu. Dinlenirken çekilmiş bir fotoğraf, fakat yakası bağrı açık bir şekilde görülüyor Macron. Normalde böyle ceket kravatla dolaşan, çok da kravatından vazgeçmeyen bir lider olmasına rağmen gömleğinin düğmelerini açmış bir şekilde görüntüleyince acaba Macron bir imaj çalışması mı yapıyor diye bir düşünce tabii belirdi. Macron'un özel fotoğrafçısı tarafından çekilen bir fotoğraf bu. Instagram hesabından da paylaşıldı zaten. Şimdi bir genç lider imajı, zaten 44 yaşında genç bir lider, fakat gençlerden oy alamayan bir lider Emmanuel Macron. Çünkü ilk turda Macron'a oy verenlerin sadece %20'si 18-24 yaş arası seçmenlerdi. Marine Le Pen kampanyasında gençlere özellikle ekonomik anlamda da çok umut vererek, eğitim anlamında umut vererek onların oylarını almayı başarmıştı. Aynı zamanda Macron sosyal medyayı da çok fazla kullanmayan bir lider ama Marine Le Pen orada da çok aktif. O yüzden şimdi böyle bir fotoğraf çektirerek Macron'un biraz daha gençlere yaklaşmaya çalıştığı iddia ediliyor.
Nur, ben geldim.
Merhaba, hoş geldin.
Kayboldum, geldim. Ya, kusura bakmayın, hakikaten ben tabii Bahadır Erdem hocama da hoşça kal diyemedim, teşekkür edemedim. Çok da yoğundu. Bilmiyorum, bilgisayarı tekrar açtık, kapattık ve tekrar geldik huzura. Bağışlayın bizi, bir hata olmuş ama benden kaynaklı muhtemelen. Şimdi Uğur, bir de şeyi anlatıyorsun, Fransa'yı ya. Türkiye'de de kocaman bugün 9 üstün bir şey var böyle bir gazetede. Ondan bahsettin mi bilmiyorum.
Şimdi bahsedecektim. Şimdi enteresan aydınlık Marine Le Pen'e çok güçlü bir destek veriyor. ABD ondan korkuyor, kim bu Le Pen diye. Çok uzun bir analiz yayınladılar. Hmm. Şöyle diyor Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi biliyorsunuz Perinçek'in yarın yayın organı, Vatan Partisi'nin. Fransa'daki seçimler dünya dengelerini baştan aşağı değiştirebilir. NATO'dan çıkma ve Rusya ile yakın ilişkiler gibi vaatleriyle iktidar arayışında olan Marine Le Pen, batılı medya tarafından hedef alınmaya başlandı. Halktaki desteğini artıran Le Pen, radikal sağcı olarak nitelendiriyor ama Amerika ondan korkuyor diyerek açık destek veriyor aslında aydınlık. Hmm. Ama yani siyasi görüşü itibariyle aşırı sağcı bir lidere aydınlığın destek veriyor olması enteresan tabii ki.
Hmm. Başka
oradan söyleyeceğim çok önemli bir detay daha var. Macron ve Le Pen çarşamba günü bu işin, yani dananın kuyruğu çarşamba günü kopacak. Çünkü Macron ve Le Pen televizyonda karşı karşıya gelecekler. Bizim çok özlediğimiz bir şey bu tabii. İki aday canlı yayınlanacak olan televizyon programında karşı karşıya gelecekler ve sorulara cevap verecekler. Orada tabii bütün dengeler değişebilir. Çünkü dediğim gibi bazı anketlere göre başa baş olan, bazı anketlere göre Macron'un önde olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Hmm. Seçime 6 gün kala. Ama televizyon yayınındaki performanslarıyla Le Pen bu arayı kapatabilir tabii endişesi var Macron cephesinde. O çok belirleyici olacak. Çarşamba günü biz de heyecanlı olup takip edeceğiz. Son notu da ileteyim. Fransa'dan değil bu tabii, Fahrettin Koca'nın notu bu. Bilim kurulunun en önemli toplantısı olacak dedi çarşamba. Biz de onlar şey yaparken, duello yaparken biz de bilim kurulu toplantısının herhalde sonucunu bekleyeceğiz. Salgını artık zihinlerimizden atmamız gerek dedi. Herhalde Türkiye'de artık koronavirüs diye bir şey olmadığını ilan edecekler. Yani salgın diye bir şey olmadığını ilan edecek bilim kurulu ve bütün kısıtlamalar kalkacak gibi gözüküyor çarşamba günü.
Peki. Uğur Koçbaş, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek
üzere. Hızlıca devam ediyoruz. Arda'nın bir röportajı var. Çok ilginç. Onun iki gün verelim dedim ben. Yani bir Adalet ve Kalkınma Partili bir seçmen diyelim, sıkıntıyı da tarif ediyor kendi ifadeleriyle. O oradan hareketle ne yapacağına dair bir söylediği bir şey var. Bir seçim anketi gibi düşünün onu. O ilginç. Bir de tam başka açıdan bakan meseleye birisi var. Onu vereceğiz ama Bahadır Hocam tabii vedalaşamadık. Bir yandan da alıp onun gideceği yerden de sıkıntı yaşayacağını düşünüyordum. Ondan aramayalım dedim ama bir arayalım ya, vedalaşalım, olur mu Necdet? Tamam. Ben bu arada şeyi söyleyeyim. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kameraları ile ilgili bir sıkıntısı vardı. Biliyorsunuz 24 Ocak 2022'de o işte Kahraman'da balık yedi. Görüntüler hemen servis edildi, paylaşıldı. Tabii bu kamu gücüyle çekilen bir görüntünün o sırada hemen servis edilip bak nasıl gittin balıkçıya diye bir kullanılması şikayet konusu oldu. Ya Emniyet Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, polis baş müfettişleri incelemeyi tamamlayıp 14 Mart'ta şeye vermiş, valiliğe yollamış. Valilik de bakmış, diyor ki Ali Yerlikaya, görüntüler diyor bu MOBESE kamerasından alınmadığını, alındığı varsayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı, bunun için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Gözümüzün önünde bir küçücük böyle kablo var onun. Oradan çekildiğini Fox TV gitti gördü, açılara baktı. Yok diyor, orada değil diyor. Hani enflasyon yok, işsizlik yok, yani kötülük yok, karamsarlığa gerek yok, tamam mı? Böyle yoklar ülkesi ya. Daha sonra da diyor ki yani o kamerayla çekilmiş olsa bile araç plakası yok, yani trafikte seyreden herhangi bir araç. Ama öyle değil ki Sayın Vali Bey, orada belediye başkanının acilen oraya gittiğini göstermek üzere o bir delil olarak kullanıldı. Kamunun elindeki görüntüler alındı, onun soruşturulmasını istiyordu İmamoğlu ama böyle yani bu karar çok tartışılır ve bozulur bence. Evet, merhabalar hocam.
Efendim Atilla Bey, merhaba.
Ya çok özür dilerim, teknik nedenlerle ben sizin son bölümünüzü dinleyemedim ama dinleyiciler hepsi dinlemişler. Hem bir vedalaşmak için hem de son sözlerinizi birlikte dinlemek için tekrar aradım sizi. Çok özür dilerim bu teknik sorun nedeniyle. Zamanınız da sınırlı. Bu meseleyi anladık. Peki bu İBB'nin, siz aynı zamanda hukukçu yönünüzle de cevap verebilirsiniz. Tabii İBB'nin hani bu itirazı vardı, MOBESE kamerasından alınan görüntü. Ona da hayır diyorlar, bu sorun değil ve soruşturmayı konu olacak bir mesele değil. Ne diyorsunuz hocam buna?
Bu soruşturmaya konu olacak bir mesele, hem de çok önemli bir mesele. Çünkü hepimizin kişilik haklarıyla alakalı, hepimizin hayat gizliliği var. Kişilik haklarımızı koruyan anayasadaki çok önemli hükümler var. Milletler arası sözleşmeler var. Biz vatandaşlar olarak sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu tarafından bakmamak lazım. Hepimiz vatandaşız. 84 milyon eşitiz. Bizleri eğer devamlı izlendiğimiz ve kendi özel hayatımızla ilgili alınan mobese kayıtlarının hiçbir bu şekilde ortalığa, basına, medyaya ve kamuoyuna bizim iznimiz olmadan kişilik haklarımız ihlal edilerek verilebileceğini eğer düşünecek olursak, böyle bir böyle bir ülkede ancak biz yani bir şeyde hani bir polis devletinden bahsedebiliriz. Düşünebiliyor musunuz ki böyle bir şey olabilir mi? Bu tamamıyla hukuka aykırıdır. Bu Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasından onu bir tarafa bırakarak hukukçu olarak bunu söylüyorum. Her birimizin için bir tehlikedir. Valiliğin bunun iznini vermemesi hukuka aykırıdır. Bir ayıptır. Ayıp yani bunu gerçekten tamamıyla hukuka aykırı buluyorum. Bunu kim iznini verdiyse, kim efendim o mobese kayıtları çekilebilir? Hangi anlamda? Bir güvenlik sorunu olduğu zaman Atilla Bey, şimdi tabii ki devlet kendini koruyacak. Tabii ki kolluk kendini koruyacak. Ama o zaman bir adli olay vakası meydana geldiğinde mahkeme isteyecek yahut da polis inceleyecek. Kim kime saldırmış, kim kimi öldürmüş, hangi sokaktan çıkmış, nereye girmiş gibi. Ama bunlar eğer bu mobese kayıtları, gizli olması gereken mobese kayıtları ortalığa dökülürse kişinin izni olmadan, bu çok tehlikeli bir yere gider Türkiye bakımından. Bunu tamamıyla hakikaten çok yanlış buluyorum. Valiliğin kararı da çok kimi koruduğunu İstanbul Valiliği'nin gerçekten merak ediyorum. Kim verdi bu mobese kayıtlarını basına, kimin talimatıyla verildi? Bunu gizlemek için valilik bunu yapmadı. İzni vermedi. Dolayısıyla da vatandaşlarımız da bunu eminim ki dikkatlice inceliyorlardır, düşünüyorlardır.
Doğru. Peki son, sizin zamanınız sınırlı Sayın Erdem. Bu altılı masayla ilgili 24'ünde de bir randevu var. Oraya hazırlıklar sürüyor. Bugün de trafik vardı. Gültekin Uysal ziyaretlerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'na gittiler. Orada Sayın Akşener'in de dediği gibi hani bir fitne bekleniyor. Onun için bazı şeyler, adımlar atılıyor ifadeleri vardı hafta sonunda. Siz nasıl görüyorsunuz gidişatı?
Şimdi şöyle Sayın Güner, seçimlere yaklaşıyoruz. Artık bir sene gibi bir zaman kaldı ve bir seçim yasası getirdi Cumhur İttifakı. Bu seçim yasasını getirirken de meclisin geneline sormadı, muhalefet partilerine sormadı. Kendisi öyle bir seçim yasası getirdi ki acaba milletin AKP'ye ve efendim AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiği oylardan daha fazlasını nasıl alabiliriz? Daha fazla millet, yani hak ettiğimizden fazla milletvekini nasıl çıkarabiliriz? Birinci amaç buydu. Seçim barajını %7'ye düşürür gibi yaptılar ama aslında bu dünyadaki en yüksek seçim barajı. Bugün Rusya'da bile %5'e düştü. O kadarını söyleyeyim. Onun dışında efendim il ve ilçelerdeki kıdemli hakim 72 seneden beri kimsenin değiştirmediği, oynamadığı bir hükmü ne yaptılar? Değiştirdiler. Bu tabii ki çok büyük bir şekilde herkesin karşı çıktığı bir hüküm. Bir de bunu 3 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde de geçici madde koydular. Şimdi AK Parti kendisinin çıkarına sadece hak etmediğinden fazla milletvekili almak için seçim kanununu değiştiriyorsa, bunun karşılığında muhalefet partilerinin de tabii ki milletin oylarının şey olarak, yani adil bir şekilde milletin iradesini ortaya koyacak şekilde milletvekilliğine ve seçimlere yansımasını sağlayacak görüşmeleri yapması, buna ilişkin formül arayışı çok doğal bir arayıştır. Şimdi muhalefet partileri de altılı masada AK Parti'nin bu yaptığı, kendi lehine tamamıyla yaptığı, milletin iradesinin aleyhine yaptığı bu değişikliği nasıl olup da millet iradesini en iyi şekilde yansıtabiliriz meclise diye yaptıkları arayış, yaptıkları görüşmeler, bunlar doğal. Ben son derece şey, yani karşı
tarafın mu gidiyor diyorsunuz?
Karşı tarafın hamlesi karşısında muhalefet cephesinin de kendi arayışı, kendi efendim bu karşının yapmaya çalıştığı hinliği minimuma indirerek bunun çalışmaları.
Anladım. Orada bazen yol kazaları her zaman olur. Siyaset bu. Şimdi şeyi konuşuluyor. Acaba Sayın Davutoğlu Gültekin Uysal'ın mesajından sonra, paylaşımından sonra acaba kırgın mı? Sayın Kılıçdaroğlu devreye girdi diye bugün İsmail Saymaz'da okudum. Onlar da herhalde siyasetin içinde bir hal yolu bulunuyor herhalde diye düşünüyorum. Son sözlerinizi de alırım ben hocam. Buyurun.
Son sözü hemen şöyle söyleyeyim. Muhalefet partilerini bir araya getiren milletin kendisi. Bunu sayın dinleyicilerimiz lütfen unutmasınlar. Biz Millet İttifakı olarak aslında resmi olarak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti var. Altılı Masa güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda çok güçlü bir irade. Türkiye'nin yeniden hukukun tesis edilmesi, Türkiye'de yeniden demokrasinin tam anlamıyla işlemesi, yeniden kuvvetler ayrılığının gelmesi ve bu tek adam rejiminin sonlanarak güçlü bir parlamenter sistem. Eskinin hatalarından, eskinin çıkardığı problemlerden ders alarak yeniden yepyeni bir parlamenter sistem konusunda altılı masa değişmez bir iradeyi, iradeyle bir araya geldi. Millet bunu istiyor Sayın Güner. Atilla Bey, millet bu birliktelikten güç alıyor. Muhalif seçmen altı siyasi partinin bir araya gelerek birlikte çalışmasından güç alıyor. Onun için bu altılı masanın bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle beraber bir araya gelmesi bozulmaz. Buna bütün dinleyiciler, seyirciler, vatandaşlarımız emin olsun. Ben bu konuda emin olduğumu ve bu birlikteliğin bu anlamda hiçbir zaman bozulmayacağını ifade etmek istiyorum.
Anladım. Peki Profesör Doktor Bahadır Erdem, İyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Herkese
sağ olun hocam.
İyi akşamlar
sağ olun.
Diliyorum.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, buradan da şimdi dedik zaten burada da işte Gültekin Soysal o paylaşımından sonra bir kırgınlık ortaya çıktığını söylüyor insanlar. Dolayısıyla İsmail Saymaz da dedi ki Kılıçdaroğlu dün gece aramış Davutoğlu'nu. Hani benim söylemem gereken bir şey var mı? Gültekin Bey bana gelecek diye. Onun kırgın olduğunu ve belki düzeltmeyi daha kuvvetli yapmasını ilettiğini söylüyor İsmail'in yazısı. Bakalım bugün işte Karamollaoğlu'na da gidecek. Pazar günü de görüşecekler. Muhtemelen işte dedi ya görüşmelerinde 8 seçenek CHP şey yapmış, ortaya koymuş. Cumhuriyet'te o haber var ama böyle 8'i bulamıyorsun. Yani 5 falan çıkıyor içinden. Ondan sonra biraz böyle karışık yazılmış gibi geldi bana haber. Tabii ki işte mühendislik işleri olacak bu ya. Formüller, bunu böyle yapalım. Kırşehir senin olsun. Edirne zaten benim. İşte sosyal demokrat yapıyı orada koruyalım. Seni burada Kürt oyları var. Seni sevmezler. Ya da işte ne bileyim aleyhinde görünüyorsun onların. 2015'te sen işte başbakandın. Seni bu tarafta böyle kapatalım, bu tarafı iyi gösterelim, böyle işler olacak herhalde. Onları da siyasal iletişimciler, korelasyonu bilenler, bu paradigmayı oluşturma gücü olan verilerle o masaya oturacaklar, yapacaklar. Şimdi burada tabii bir hukuki mesele daha var, onu da şeyde gördüm, T24'te şeyin, bizim Gökçer'in haberinde. Ya yok, özür dilerim, bunu da İsmail'in haberinde vardı. Şimdi bu hani Kılıçdaroğlu'nun altılı masada hazırlanan metni bir AB elçisine gönderdiği öne sürülüyor ya, kim öne sürüyor bunu? Soylu. Yani İçişleri Bakanı emrinde onlarca, binlerce, yüz binlerce şey olan polisi var, işte bekçisi var, sahil güvenliği var. Neyse o daha ne olduğu anlaşılamadı onun. Nasıl öğrendiniz, dinliyor musunuz diye. İsmail Saymaz'da bugün ilginç haber şu. Enver Altaylı'nın cezaevindeyken 2018'de Alman vatandaşlığı da var. Alman Büyükelçisi geliyor o dönemin. elçilik görevlisi, çevirmen vesaire açık görüşte bulunuyorlar. Onun şimdi yargılamayla ilgili dosyada tapeleri çıkmış. Görünmüyor, kapalı ama yani birisi kaydetmiş, göndermiş. Mahkemeye başvurmuş Altaylı'nın avukatı. Bunu kim kaydetti? Cezaevi mi? Bizi de bu görmek istiyoruz. Hayır, ben kaydetmedim, dökümünü de yapmadım demiş. Böyle ortada kalmış iş ama dosyalarda görürsünüz, halktv.com.tr'de çıkıyor. Yani böyle bir yazı var, tamam mı? Yani görüşmenin metni ilgili terörle mücadele bürosundan bir savcı dosyasına göndermiş. Yani dinlemeler olabilir, nereden bilsin onu, başka türlü zaten izah edilemezdi. Onu da böyle belirteyim size. Bekir Bozdağ'ın tabii Kaşıkçı davasının iadesiyle ilgili aydınlığa verdiği demeçte en son olarak Türk mahkemesi karar verecek demesi de gerçekten oraya gitti ama onlar bir karar verecek, bakacağız, sonra son kararı da biz vereceğiz diyor. Orada onun savunmasını yapıyor. Ben şimdi küçük bir ara vereyim, ondan sonra yine konuklarımızla devam edeceğiz.
Atilla Güner'le Akşam Postası ailesi desteklerinizle her geçen gün büyüyor. Her tür görüş ve önerileriniz için Atilla Güner'in Twitter hesabı @atigunerati. Yazın, önerin, paylaşın, gündemi birlikte belirleyelim. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 21'de Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi de İletişimci Doktor Ali Haydar Fırat'la konuşacağız. Politik Yolun da genel yayın yönetmeni kendisi. Şimdi bu ara ben şunu görmeye başladım. Biraz böyle sosyal demokrat kanatta, yani ya bu işte bir yanlışlık var diye bugün mesela Deniz Zeyrek yazmış. Meral Akşener gidiyor halkın arasına ama diğerleri pek gitmiyor. Böyle yani olguları ortaya koyup muhalefeti bununla sınırlayanlar var dedi bugün şeyde. Yine birkaç gazetecide okudum. Barış Terkoğlu söyledi. Yani şöyle bir durum var. Çok hayati olduğunu söylüyorsunuz. 6 kişi masada bir irade beyanında bulunuyor. Ama böyle dönüştüren, değiştiren bir muhalefet çizgisi gibi gelmiyor bize diyenler var. İşte Deniz Zeyrek'ten, Barış Terkoğlu'ndan, geçenlerde yine Korkut Hoca'da görmüştüm. Çok yani bu kenardan köşeden bir eleştiriler var. Bu kadar şey olmaz. Mesela miting yapıldı Mersin'de. Aradan geçti 5-6 ay, bayramdan sonra bir daha yapılacak. Niye bu kadar sakinsiniz diyenler var. Niye güçlü şey yapılmıyor, muhalefet yapılmıyor diyenler var, bilmiyorum. Bunu Ankara'yı iyi izliyor, hem de bu cenahı iyi izliyor. O yüzden Sayın Ali Haydar Fırat'la birlikteyiz. Merhaba Sayın Fırat, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Dinleyenlere saygılarımı iletiyorum.
Teşekkür ederiz. Ne diyorsunuz? Böyle bir sol cenahtan biraz daha hareketlenin gibi şeyler var. Beklentiler var, eleştiriler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Valla çoğunlukla hani bu eleştirilere katılıyorum. Şundan dolayı katılıyorum. Bugün de ben benzer bir şey yazdım. Yani muhalefetin görevi iktidarın seçim kararı almasını beklemek değildir. Yani bir muhalefet eğer şu koşullarda, şu şartlarda iktidarı bir biçimiyle seçim kararı almaya zorlayamıyorsa ya da iktidar seçime götüremiyorsa iktidar olma şansı da düşüktür. Dolayısıyla bu tespiti yapmak lazım. Yani şu koşullar dediğim, hani hepimizin içine bulunduğu koşullar. Yani ekonomik, siyasal, göç meselesi, yani işte bu diplomatik başarısızlıklar, ne derseniz deyin. Yani bütün bir alanda yıkım var. Şimdi bu yıkımın yarattığı muazzam bir talibat ve bunun da beraberinde ürettiği muazzam bir umutsuzluk ve karamsarlık var. Şimdi bu koşullarda sizin muhalefet olarak bir çözüm tablosu önüne koymak lazım. Şimdi ben işte Rize Fındıklı'ya gittim. Herkes şunu soruyor. Aday kim olacak? Ne zaman seçim olacak? Şimdi kimsenin şunlar yani çok tarihi mesele. Hani gerçekten altı liderin yan yana gelmesi, demokratik bir bilince ve ortaklaşma gitmesi önemli. Ama insanlar somut bir sonuç görmek istiyorlar. O somut sonuç da şu. Yani tamam kardeşim, siz parlamenter sistemi, güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladınız. Bu temel ilke, yürüdüğünüz yolu belli ediyor. Ama nihayetinde benim bakacağım şey şudur bir vatandaş olarak. Beni kim yönetecek? Şimdi bu kim yönetecek meselesi önemli bir mesele. O yüzden bu altılı masa, şimdi yani her genel başkan, her lider biliyorsunuz belli bir süre bir gündem toplantısı yapıyor. İşte mesela en son şimdi Gültekin Uysal, Gültekin Bey şimdi dolaşacak genel başkanlar, bir gündem önerisi alacak. Sonra bu altılı masa buluşacaklar. Benim iddiam şu ya da önerim şu, yani bu zaman kaybediyor. Zaman kaybettiği de işi umutsuzluk ve karamsarlık daha da büyüyor. Şu olabilir, evet. Yani benim önerim şu somut olarak, şunu söylüyorum, diyorum ki bu altılı masa bir an önce ortak bir cumhurbaşkanı adayı, ortak bir program ve ortak bir kadro. Yani cumhurbaşkanı adayı kim olacak, bu ülkeyi hangi bakanlar yönetecek ve nasıl yönetecekler? Yani bu ekonomi nasıl düze çıkacak? Bu mümkün tarım nasıl ayağa kalkacak? Bu ülkede sanayi yeniden nasıl ayağa kalkacak? Yani emekçi ya da işte gerçekten şeyle geçinen insanlar, bu insanlar nasıl yeniden hayal kurabilecekler? Örneğin ev alma ya da araba alma ya da çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme ya da yurt dışına gitmeler, ne derseniz deyin. Bütün bu süreçleri kendi kafasından netleştirebilecek bir zamanı, bir durumu nasıl anlayacaklar ve bunu anlatmanız lazım. Şimdi bunu anlatmadığınız zaman sevgili hocam, o zaman şöyle bir durum çıkıyor ortaya. İnsanlar diyorlar ki ya demek ki kardeşim bunlarda bir şey yok. Şimdi bunlarda bir şey yok dediğiniz andan itibaren de orada ciddi bir karamsarlık, ciddi bir umutsuzluk başlıyor.
Oysa ama şimdi çok yani. Özür dilerim orada da değil mi Sayın Fırat, diyorlar ki tamam yapacağız ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bir oyunu...
Şimdi bu olağan koşullarda sizin sevgili hocam, sizin söylediğiniz doğru. Olağan koşullarda bu beklenir. Ama şimdi Türkiye tarihin en olağanüstü koşullarını yaşıyor. Evet, ben o yüzden olağanüstü bir iktidar ve olağanüstü bir muhalefet kavramlarını kullanıyorum. Yani karşılaştığımız iktidar olağan bir iktidar değil. Yani ne pahasına olursa olsun iktidarda kalayım anlayışıyla herkesten bir yapı var karşımızda. Yani devletmiş, toplummuş, devletin çıkarlarıymış, ülkenin çıkarlarıymış, milletin menfaatiymiş. Bu ikinci plan. Yani hatta yok yani böyle bir şey. Şimdi bu yani ülkenin sınırları kevgire dönmüş. Yani kimin geldiği ne olduğu belli değil. Yani böyle bu yapı o kadar muazzam bir göç almışsınız ki bunu kaldıracak, bunu hazmedecek bir ne ekonomik kapasiteniz, ne sosyolojik, ne de siyasi bir kapasiteniz var. Şimdi yani muazzam bir öngörüsüzlük var. Yani ne olacak? Yani bir sadece Ekonomi Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı daha doğrusu, düşünün, seçime gitmek için yeterlidir normal bir demokraside. Yani iş bilmemezliğinin öngörüsüzlüğü. Şimdi bize ne dediler? Dediler ki ya bu iş Nisan Mayıs gibi toparlanır. Şimdi bize şimdi aralığı vaat ediyorlar. Aralığa geldiğimizde başka bir süreci vaat edecek. Şimdi ben de diyorum ki bu kadar olağanüstü şartların oluştuğu bir zeminde muhalefette olağanüstü bir yaklaşım sergilemek zorundadır. Yani iktidarın seçim kararı ya da süreçleri belirleyecek bir aktör olarak, hani ya ben işte şu zamanda normal zamanda seçim yapacağım. Normal zamanda seçim yapacağını nereden biliyoruz? Yani o gün başka bir bahane üretip, başka bir kendince bir çözüm üretip seçime gideceğini nereden biliyoruz? Başka bir şey yapabilir. Dolayısıyla benim önerim şu, yani bir vatandaş, bir yurttaş olarak diyorum ki ya bu olağan bir parti değil karşımızdaki. Olağan süreçler yaşamıyoruz. Olağan süreçler yaşamadığımız için de muhalefet olağanüstü davranmak zorundadır. Ve süreci bir özne olarak bu süreçleri muhalefet belirlemeli. Yani kardeşim ben, benim adayım budur. Benim Türkiye toplumuna sunacağım koşullar bunlardır. Ben şu kadar zamanda bu ülkeyi düze çıkardım. Bunlar değil. Bunu dedikten sonra başka bir siyasal atmosfer oluşur. Bu siyasal atmosfer hem toplumu heyecanlandırır, ciddi coşku yaratır. Yoksa yani kuşkusuz yapılan çalışmalar son derece önemlidir, hayatidir. Yani yol haritası. Ama o çalışmaları kurmaylar yapmaya devam edebilir partilerin. Millet ona bakmıyor. Yani hocam millette korkunç bir yoksulluk ve korkunç bir açlık var. Yani 70 milyon insan bugün Türkiye'de yoksulluk sınırının altında. Yani kişisel olarak şunu yaşıyorum her gün. Tanıdığım tanımadım. O kadar çok insan benden yardım istiyor ki yani iş konusunda. Ya diyorum ki hani en fazla birinden rica edebilirim. Hani o kadar çok insana karşılaşıyorum.
Kimsenin öyle bir gücü yok değil mi? Yani bu kadar insanı ben de karşılaşıyorum da kimin gücü var ki al bunu? Belki yok, iktidardakilerin yok, yapabileceği bir şey.
Ya yok, gerçekten yok. Yani bunu bu insanlara bir imkan, bir istihdam sağlama olasılığı şu an yok. Yani benim bütün ailem, akrabalarım arıyorlar. Ya işte şu çocuğumuz için şu üniversiteyi bitirmiş oluyor. Ya kardeşim böyle yani bu yaşadığınız bir sistemik bir sorun. Yani senin çocuğunun tek başına iş bulmasıyla bu mesele çözecek bir mesele değil. O yüzden diyorum ki ya yaşadığımız süreç, yani şimdi bakın eskiden hani elimizde bir takım kurumlar vardı. Şimdi elimizde kurum yok. Yani her şey özelleştirildi. Üstüne ise korkunç bir biçimde borçlandırıldık. Öyle bir borçlandırıldık ki şimdi herhangi bir, yani insanlar o kadar yoğun bir biçimde bu haciz, icra vesaire falan süreçte uğraşıyor. 25 milyon dosyadan bahsediliyor. Yani şimdi bunlar bir ülkede normal karşılanabilir şeyler değil. Ya biz dolar 14 lira, biz herkes sanki 15 lira geliyor dolar. Sanki olağan ve normalmiş ve bu başarıymış gibi. Yani 18'de düştü de 14, 15'e düştü. Ya bunun 18'e 20'ye daha fazla çıkacağını kim, yani çıkmayacağını kim garanti edebilir? Böyle bir para yok. Böyle bir Merkez Bankası, böyle bir yönetim yok. Yani hatırlarsanız Merkez Bankası şey, mevcut Hazine Maliye Bakanı geldi, dedi ki ya dış güçler, dış güçler diye bir şey yok dedi. Bizim kendi başarısızlıklarımız var dedi. Hepimiz dedik ya ne kadar doğru söylüyor. Şimdi adam en son şey demeye başladı. Ya kardeşim dedi, işte ezanlar susmaz, bayraklar inmez. Ya kardeşim kimsenin bunlarla sorunu yok ki. Yani sen niye bunu söylüyorsun? Demek ki senin bir çözüm önerin yok. Yani sen bu Hamas'a sarılmışsan senin bu millete verecek herhangi bir şeyin yok. Şimdi bir iktidar bir topluma bir şey vermiyorsa ve muhalefet de bunu seyrediyorsa orada muhalefete olan güven azalır. Yani her zaman şöyle bir şey düşünülmez. Yani eğer şöyle bir yaklaşım varsa, ya ekonomi kötü gidiyor, iktidar yıpranıyor, dolayısıyla biz iktidara geliyoruz gibi yaklaşım varsa bu doğru bir yaklaşım değildir. Sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. O yüzden bence biraz daha muhalefetin kendisini toparlaması ve bir hızlı bir biçimde çözüm önerilerini toplum önüne koyması lazım. Yani muhalefetin görevi seçim sürecinin seçimi zamanda beklemek gibi değil. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim 74 yıllık çok parti hayatımızda hocam sadece 8 defa zamanda seçim yapılmış. AK Parti zamanda 2 defa zamanda seçim yapılmış. Yani Türkiye bir olağanüstü seçimler ülkesi. Niye? Çünkü siyasal istikrarını bir türlü kuramamış bir ülke. Bu kuramamış bir ülkede şimdi siz muhalefet olarak yani siyasal istikrarını sürdürmek sanki sizin sorumluluğunuzmuş gibi, biz işte yani yasal olarak evet muhalefetin böyle bir yetkisi yok. Yani ya Cumhurbaşkanı seçecek ya da mecliste bir takım, ya mecliste çoğunluk olacak ki seçime götürsün. Ama mesele o değil ki. Mesele şudur. Öyle bir toplumsal muhalefet var ki şu anda Türkiye'de biriken, giderek artan bir muhalefet. Bu toplumsal muhalefeti sizin siyasal muhalefete buluşturmanız, ortaklaştırmanız lazım. O saatten sonra buna iktidar dayanamaz. Kendisi erken seçim kararı almak zorunda kalır. Hani bugün AK Partililer bir de şey diyor ya hocam, beni gördüklerinde benim hani görüşüm, yaklaşımım biliyorlar. Bana şey diyorlar hocam, yani gerçekten çok kötü gidiyor, ne olacak sizce benim diyorlar. Bana soruyorlar, ben de diyorum ki ya bu iktidarla bir yere gidilmez. Şimdi onlar da bunun farkındalar. Yani
belki Mersin mitinginden sonra böyle periyodik bir şeyler olsa bu ihtiyacı bir nebze karşılamış olur muydu? Yani Mersin'de değil mi bir girişim oldu, sonra böyle bir uzun bir ara oldu.
Şimdi ben o süreçleri yani bir iletişimci olarak söyleyeyim. İletişim, iletişimde süreklilik çok esastır. Yani mesele bir yerde bir şey yapmanız değil. Yani bir heyecanı, bir coşkuyu adım adım büyütmeniz gerekiyor. Yani Mersin'de başladığınız işte diyelim ki 100 bin kişi topladıysanız bir sonrakinde 200 bin kişi toplarsınız. En son İstanbul'da yaparsınız. Diyelim ki 1 milyon insan toplarsınız. Bunu yükseltmeniz lazım. Şimdi bunu yükseltmeyip yani o zaman insanlar şunu diyeceklerdir. Ya Mersin'de bir miting yapıldı, demek ki yeteri kadar başarı elde edememedi. O yüzden mitinglerden vazgeçildi. Şimdi bu kaygı ve endişeleri ya da bu düşünceye insanlar sevk etmeyeceksiniz. Bu yüzden de sizin bu iletişim süreçlerini çok ciddi bir biçimde iyi planlamanız lazım. Atacağınız her adımın çok ciddi bir biçimde gerçekten önceden hazırlıkların yapılmış olması lazım. Ve bir takım olasılıkları da hesaplanmanız gerekiyor. Yani bu mitinglerin de yani tek başına miting de yeter değil. Yani bambaşka süreçlerin yani herkesin sorunu var. Şimdi insanlar herkes yani ben hem bakıyorum mesela Sayın Meral Akşener'in şeylerine. Ya Meral Hanım kime mikrofon uzatıyorsa ağlıyor, adamın hangi partiden olduğu vesaire falan. Hiç önemi kalmıyor. Yani herkes çünkü memlekette inanılmaz bir kaygı ve endişe var. Şimdi bu kaygı ve endişe varken de ben muhalefetin biraz daha aktif bir siyaset üretmesi gerektiğini düşünüyorum.
Anladım. Tabii orada bir de şunu söylüyorlar, söylediklerinden benim çıkardığım yani gafil avlanmayalım çünkü bir tuzaklarla dolu önümüzdeki süreç. Ne zaman, hangi koşullarda vatandaşın hangi ihtiyaçlarını karşıladığı algısını yaratacak ve o zaman haydi seçim kararı diyecek. Biz hazırlığımızı yapalım, burada ön almayalım da ama o yaptığı zaman da şey kalmayalım, çok yani yetersiz kalmayalım. Bilmiyorum, ben böyle bir yorum yaptım ama.
Şimdi yerel seçimleri niye ön aldılar? Yani 128 milyar dolar oraya harcadılar, oradan bir sonuç elde edemediler. Onu bırakın. Ya Türkiye'de bir sistem değişikliği yapıldı. Ne zaman yapıldı? Olağanüstü hal ilan edildi. Ve olağanüstü yani bir darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü halde biz bir sistem değişikliğine gittik.
5 yıl oldu değil mi? 5 yıl önce Nisan'da gittik.
Tabii yani 2,5 milyon oy geçersiz oy geçerli sayıldı. Şimdi Ya bunları görmüş, bunları yaşamış bir ülkeyiz, bir toplumuz, bir halkız ya da muhalefetin bunu görmesi, bunu bilmesi ya da bunu şimdi tanımlaması, anlamlandırması gerekiyor. Şimdi bu iktidar size kolay bir biçimde kendi iktidarını devredecek bir iktidar değil. Yani bu karşılaştığımız parti bir ANAP, bir Doğru Yol Parti değil. Yani kabul etsek de etmesek de bu partinin demokratik bir kültürü vardı. Şimdi mesele karşımızdaki parti ben ne olursa olsun iktidarda kalayım anlayışıyla hareket ediyor. Şimdi tarihe bakın, kendi bekasını, toplumun bekasını önüne koyan, yani ben gidersem ülke çöker, AK Parti giderse Türkiye biter anlayışı benzer bir takım farklı ülkelerde, farklı süreçlerde o toplumlarda felaket getirmiştir. Yani Mustafa Kemal ne söylemiş? Yani bu ülkenin büyük de en büyük devrimcisi. Ya ben hani benim acil vücudumdaki toprak olacaktı ama Türkiye Cumhuriyeti ilerleyerek yaşayacaktır demiş. Yani ya ülkeyi kuran kişi şey dememiş. Ya kardeşim ben gidersem bu devlet yıkılır. Ben bu devleti kurdum da benim kurduğum devlet yıkılır dememiş. Şimdi bu sayede yani bu bütün bu koşullar içerisinde siz hala ya bu insanlardan normal demokratik bir tepki ve tavır, ya 2000 sevgili hocam 1950'den beri Türkiye'de seçimdeki istikrarı sağlayan unsurlardan biri de en yetkin yetişmiş kıdemli hakimlerin sandıklarda görev almasıydı ilçe ve il seçim kurullarında. Ya bunu değiştiren bir iktidardan bahsediyoruz. Şimdi bunu değiştiren bir iktidarın siz normal ve sağlıklı koşullarda seçim yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı mesela seçim yasaklarından muaf tutuldu. Hmm. Şimdi Cumhurbaşkanı bütün devletin bütçesini, imkanlarını kullanarak propaganda yapacak. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Ben de kişisel olarak, yurttaş olarak diyorum ki ya bütün bu tablo karşısında bu partilerin, muhalefet partilerinin başka kendi oyunlarını kurması lazım. Çünkü siyaset bir yerde oyun kurmaktır. Eğer oyun kuramıyorsanız da oyun bozmaktır. Şimdi oyun kuramıyorsanız ve oyunu bozamıyorsanız o zaman sizin iktidar olma olasılığınız düşüktür. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Tabii gerçekten yani her seçim için söylendiğini biliyorum. Tarihi seçim dönemi bilmem yani değil mi, bir yol ayrımındayız falan. Herhalde bu kadarı hiç olmadı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlanacak. Orada nasıl bir tablo canlanacak? Bence siyasetçinin de seçmenin de gözünün önünde hani 100. yılını kutlayan bir ülkede verilecek mesajlar, gösterilecek hedef çok kritik. O açıdan çok da sizin gibi iletişimcilere de çok iş düşüyor. Biz de konuşacağız sıklıkla.
Çok teşekkür ederim.
Peki Doktor Ali Haydar Fırat, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Teşekkür ederim sevgili hocam. İyi yayınlar.
İyi akşamlar diliyorum.
Yine tekrar saygılarımı sunuyorum.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, böyle yani sizlerin de mutlaka gördüm, şimdi ben de zaman zaman bakabiliyorum Telegram'da arkadaşlar mesaj da yazıyorlar ama gerçekten güç oluyor benim için hem okumak hem böyle bilgisayarımı kapatıp açmak hem sesi bulmak hem konuklarımı kaybetmemek, ben nelerle mücadele ediyorum yani ama sonuçta kapanışa geldik çünkü bugün program da var. Ne diyecektim ben? Ha, şunu diyeceğim. Şöyle oldu, birkaç böyle televizyonları zap yapıyoruz ya, geziyorum. Bir baktım şey var, bir operasyon var, büyük bir harekat var. Bazı kanalları izlediğinizde göremiyorsunuz, bazılarında birinci haber. Ama söyleyeyim haberi, Barış Pınarı bölgesinde geçiyor. Pençe kilit harekatı var. Planlanan tüm hedefler ele geçirilmiştir diyor. Yani orada zap, kandil, şimdi gündemde pek yok bu olaylar ama benim bir hissiyatım olarak söylüyorum. Yani oradaki operasyonlar, oradan gelecek ve başarı olarak Türkiye'nin önüne getirilecek konular, olaylar, gözaltılar, tutuklamalar Türkiye'de seçim atmosferini de değiştirebilir. Yani bu hiçbir bilgiye dayanı olarak söylemiyorum bunu. Ama yani Öcalan'ın teslim alınmasından sonra, Amerika'nın şeyiyle paketlemesinden sonra bir uçağın gidip onu alması değil mi? Şimdi böyle bir şeyle seçimin yani terör eksenli ekonomiyi biraz kenarda tutmayı da önceleyen ama işte bayrak, ezan, ülke, toprak, bak sizi Afganistan yapmadım, şey yapmadım, Suriye yapmadım lafların arkasından yine böyle güvenlikçi politikanın bir iz düşümü olarak böyle bir şeyler olabilir. Bu terörle mücadele kapsamı içinde Türkiye'nin o güvenlikçi politikalarının devamı olabilir. Zira yani marketlere dört koldan belediye zabıtası, ilçe büyükşehir, hazine maliye, ticaret sanayi, denetim elemanları, valiler falan fiyatları düşürmek için böyle tırnak içinde operasyon yaparken sınır ötesinde böyle kapsamlı harekatların olması önümüzdeki günlerde ummadığımız bir şekilde Türkiye güvenlik mi, terör mü, işte AK Parti iktidarı mı, yoksa işte HDP'li bir koalisyon mu gibi, bunlar tamamen tırnak içinde söylenmesi muhtemel şeyler, retorikler olarak karşımıza gelebilir. Bunu da dedim, işte içimden geçiyordu da söyledim. Sizi seviyoruz. Yolculukları devam edenlere iyi akşamlar ve iyi seyirler diliyoruz. Yarın akşam da tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
Olaylar ve insanlar.